Merhaba sevgili seyirciler, Donan Haber ofisinden sizlere selamlar. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer tam kadro neredeyse geldik.
Evet.
Karşımda hemen sağımda sevgili Tunahan, hemen yanımda Enes ve hemen yanımda da Umut var. Şimdi niye böyle geldik? Tabii nasıl olsa gördünüz, okudunuz ama bu sefer otomobil konuşacağız. Yani teknoloji de var işin içinde, her zaman var. Bu adamlar olunca zaten olmaması mümkün değil ama Barış yok bir tek. Barış da biliyorsunuz uzaklarda. Maalesef. Ona daha sonra bunu yorumlaması için göndeririz. Yani ne kadar yamuk olur olmaz bilmiyorum.
Olmam ayından geçtikten sonra.
Falan diye böyle bir konuşuruz ama bugün konuşacağımız şey aslında kendi toplantımız içinde konuşurken baktık çok hararetli konuşuyoruz bu konuyu. Bir de güzel de gitti. Dedik ki ya bir dakika bunları saklayalım. Bir yere gitmeyelim, daha da ilerlemesin konu. Otomobil konuşalım ama işte giriş seviyesine ne alırsın? Elektrikli mi alırsın? İşte sıfır mı alırsın? İkinci el mi alırsın? İşten yanmalı mı alırsın? Aynen, ne evet. olur derken baktık ki o güzel kaynıyor. Tabii bunların aslında esas sebebi sevgili Umut'un aldığı son arabadan dolayı bunlar çıktı. Onu da söyleyeyim. Daha sonra Enes kendi aldığı araba üzerinden devam etti. Hayır öyle yapmam, böyle yaparım dedi. Birazdan onları konuşacağız. Ve Tunahan da ehliyeti ve arabası olmamasına rağmen içimizde en çok bu konuyu bilen adam olarak burada. Belki de en çok katkıyı da o sağlayacak. Böyle bir durum var. Ben de vallahi geldim. İşte ben de kendim en son yine hani oto gündemden biliyor tabii Tunahan. Dönüp dolaşıp Berlingo'dan bahsediyorum, bir şey yapıyorum. Yani kendi aramda olduğu için herhalde hepimiz kendi aramızı öveceğiz, edeceğiz, bir şey yapacağız diye tahmin ediyorum. Ama hemen ilk soruyu aslında buradan başlatayım.
Ben direkt şeyi sorayım. Hangi fiyatta başlayacağız?
1,5'la başlayacağız.
İkinci el hiç mi girmeyelim? Yani 1 milyondan başlamayalım.
Ha şöyle, 1 milyondan başlayalım dersek sanki çıkamayız gibi. 1,5'tan başlayalım.
Tamam, okey.
Elektrikten okay. çıktığı için. Ama şöyle de diyelim mesela. Ama ben 1,5'a kadar da
elektrikli bak, önermeyeceğim hemen, mesela.
Bak mesela geldi
ya,
bile.
Önereceğim de arada bir alternatif de önermek istiyorum.
Peki o zaman hemen şöyle yapıyorum. Şimdi 1,5 olduğu için de hemen Umut'a dönüyorum. Çünkü Umut zaten 1,5 civarında bir bedel ödeyerek bir elektrikli evet. aldı. Ne aldın Umut?
Fiat Grande Panda aldım. Ama Grande Panda yerine bence şu an aralık fiyatı da güncellendi. 1,6 evet. milyona BYD Dolphin almak daha mantıklı.
Gene elektrikli alırdın.
Evet, elektrikli. Pil kapasitesi 60 kW. Menzili 400 km'nin üzerine çıkıyor. Motor gücü de çok daha yüksek. Ve içerisindeki teknik donanıma baktığımızda da gayet dolu sayılır segmenti için. Tabii ki orada şey de söylenebilir. Bu konfor paketin fiyatı 1,6 milyon. 1,6 milyonun içerisinde diğer dizayn pakete göre bazı kısıntılar içeriyor. Mesela sunroof gibi detayları gidiyor. Ama temel pil ve motor gibi detaylarını tekrar koruyan vaziyette kalıyor. Isı pompası da içeriyor. Mevcut durumda neredeyse 2 milyonun üstündeki araçlarda bile ısı pompası yokken 1,6 milyonluk bir araçta olması da güzel. Kısacası elektrikli alınacaksa 2 milyon altı bütçede şu anda BYD Dolphin en dolu seçenek ve sunduklarıyla cazip duruyor.
Peki sen acaba neden Grande Panda aldın? Yani o sırada Dolphin çıkmamıştı, o yüzden mi aldın, yoksa senin alma sebebin nedir Grande Panda'yı?
Şimdi benim Grande Panda'yı alma sebebim tamamen ekonomik şartlar diyebiliriz. Benim aslında elimde 1.4 milyon ya da 1.7 milyon o zaman BYD Dolphin oydu. Para yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. 900 bin civarı bir param vardı. Bunun 900 bin civarı kalmasının sebebi de aynı zamanda ev inşa etmiş olmam.
Evet, sen ben uzun zamandır bununla uğraşıyorsun.
İkisini birden yapmak istiyordum. O şartlar altında tek bir şartım vardı. Dedim aracın elektrikli olması lazım. Ben de şartım oydu. Elektrikli olarak ve kendime şöyle bir şart daha koymuştum ama bu biraz ruhani bir şart. Çünkü bizde 96 model bir Opel Astra var ve tamamen bir sorun yumağı. Neredeyse hareket etmez noktada. Ben dedim ki sıfır olacak, elektrikli olacak. Şartlarım buydu. Bütçemin yettiği koşullarda bir araç tercih etmek istedim. Bütçem yetmiyordu çünkü.
Evet.
Üzerine şimdi aldığım aracı tekrar dönüyorum Grande Panda'ya.
Evet.
Çıkış kampanyasıyla birlikte düşük faizli bir 200 bin kredisi vardı. 200 bin oradan indi. Evet. Aracın fiyatı 1.2 milyona benim net ödeyeceğim noktaya geldi. Onun sonrasında da çeşitli ne diyelim ona ekonomik enstrümanlar kullanarak gelece düşük faizli bir 320 bin kredi imkanı daha çözdüm. Onunla birlikte aracın liste fiyatı 1 milyon 400 bin. 1 milyon 400 bine yaklaşık 35 bin liralık bir ek yaparak 1 milyon 435 bine bu aracı almış oldum. Aracın detaylarına değinecek olursam aslında iyi bir elektrikli otomobil dememek lazım buna. Geleneksel bir otomobil düşüncesiyle hazırlanmış elektrikli altyapı kullanan bir araç.
Çünkü doğuştan elektrikli gibi değil de diyorsun. Değil. Evet.
Zaten Grande Panda'ya baktığımızda hibriti var, benzinlisi var, elektriklisi var.
Aynen. Lansmanına da gitmiştin sen.
Evet, lansmanına da katıldım. Hatta evet. kanalda videosu var, onu da evet. izleyebilirler. Aracın aslında temel olarak elektriklinin altyapısında size sunduğu avantajları sunuyor. Biri nedir? Enerji maliyetinin düşüklüğü.
Kesinlikle. Bir
yakıt masrafı yok. Şöyle söyleyeyim, kendi evimde yaptığım şarjda. Tamamen 150 liraya doldurabiliyorum.
150 liraya?
Evet. Bütün depoyu. Şehir içi geziyorum. Ve 300 kilometreyi de geçen bir menzil alabiliyorum şehir içinde. Bu şartlar altında 100 kilometre gitmenin maliyeti 25 lira civarlarına geliyor. Yani bu...
Bu da hiçbir şey demek oluyor.
Yani, yani sürdürülebilirlik anlamında
vururlar
çok...
Vururlar seni bak. Böyle söyle, vururlar. Vallahi şu an bak sağında... Amen burada bayonla ne kadar yaptığını anlatsın diyeceğim ama...
Şimdi birazdan geleceğim
o konuya. Yani bu 25 lira diyor ya.
Ya müthiş rakamlar.
Ben şimdi neler bahsedeceğim görüyorum.
Daha düşükleri de var bu arada.
Evet, daha da tüketimi düşükleri var. Çünkü Grande Panda aslında tüketim değeri olarak çok agresif bir araba değil. Zaten şöyle bir trajikomik yanı daha var. Tüketimini gösteremeyen bir araba. Kendi yol bilgisayarında ne kadar tükettiğini göremiyorsun.
Yoksa artık görüyorsun bunu. Göremiyorsun.
Görmüyorsun.
Yapay zekaya hesaplattırıyorsun.
İşte hesaplıyorsun. İşte şu kadar gittim, şu kadar pil harcadım.
Okay. Yapay zeka demek ki buymuş diyorsun. Sana evet.
Şu kadar ortalama şu kadar kilowatt harcadım.
Ya benim diyor. Şehir içi ortalama tüketimim 10 kilowatt saat civarı.
Peki abi ben sana bir şey sorayım. Şimdi örnek veriyorum. Biri Grande Panda almak istiyor bu bütçeleri. Hı hı. Bu arabanın konforu nasıl? Ya da bu arabada çok iyi gördüğüm özellik şunlar da. Şunlar da bayağı eski, eksi. Bunlar daha iyi olsa şimdi neler var mesela?
Ya bence çok iyi bir özelliği yok. Hiçbir anlamda yok. Ancak şöyle bir güzelliği var.
Mesela konfor nasıl?
Konforu bence güzel. Hatta şöyle söylüyorum. Araba olabilecek en ucuz arabalardan biri.
Ondan dolayı soruyorum.
Ama koltuklara baktığında arabanın üstünde bir koltuk var.
Orada bir detayı verelim. Mesela Citroen grubu işte EC3, EC4, C4 genel olarak hem benzinli tarafta hem elektrikli tarafta konforlarıyla bilinir. Süspansiyon sistemiyle ve koltuklarının rahatlığıyla bilinir. Aynı altyapı üzerine kurulu olduğu için Grande Panda
orada
aynı koltukları ve aynı süspansiyon sistemini aslında paylaşıyor.
Şöyle bir detay verelim. Zaten Fiat Grande Panda dediğimiz araç Citroen'in EC3'ü ile Opel'in Frontera'sı ile ve EC3 Aircross aynı arabalar. Frontera ve Aircross daha büyük arabalar. Aynı. Yani onun ama altyapı farklı. Aynı. Ama burada Grande Panda'yı ayrıştıran bir nokta var. Normalde EC3 ailesinde şarj problemleri çok fazla var. Grande Panda bir sene sonra çıkmasıyla şöyle bir değişikliğe gitmiş. Şarj altyapısı farklı aracın. Hı. Zaten bunu da pazarlamada bir farklı argümanla da kullanıyorlar. Benim araçta aslında çift port var. Biri ön tarafta, diğeri arkada.
Evet.
Ön tarafta olan da dahili kablolu bir 7.4 kW'lık bir ünite yer alıyor. Arkadan da 100 kW DC, 11 kW'da AC şarj alabiliyor. Böyle detaylara sahip. Bu EC3 tarafında olmayan bir durum. Konforuna gelecek olursam, şimdi bir elektrikli araç olduğu için bir motor gürültüsü ya da ekstradan bir maliyet unsuru olabilecek parçası yok. Yani kayışı koptu vesaire gibi bir şey olmuyor. Yani motor arızası verme ihtimali düşük ama şöyle bir sıkıntı var. Elektrikli motor arıza verdi mi de tamiri neredeyse mümkün değil. Orada değiştirilmesi gerekecek. Ama elektrikli motorların maliyeti de düşük. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye için bu fiyatı almadım ama yurt dışında muhabbetini gördüğüm için söylüyorum. 3000 dolar civarında bir motor maliyeti var mesela Fiat Grande Panda'nın. Neyse çok ben anlatmayı anlatırım. Grande Panda için şunu söyleyebilirim. İlk defa elektrikli otomobil alacaksınızdır. Bütçeniz yetmiyordur. Değerlendirilebilir. Ama ben 200 bin civarı koyabiliyorum diyorlarsa BYD Dolphin'i almaları çok daha mantıklı olacak.
Peki şunu soracağım çok pardon. BYD Dolphin'de bir destek var mı? Kredi desteği.
Bu indirimli hali. Peşin fiyatına alırsan 1.600.000 bir de kredi olanağı var 300.000 ama o zaman kredi alırsan peşin indirimini kaldırıyorlar. Arabanın fiyatı 1.7 milyon civarında çıkıyor.
Anladım.
Peki ben hemen şunu sorayım. Hı. Şimdi orada çünkü BYD Dolphin dedi. Sana dönüp Inster soracağım.
Yani neden bana Insta soruyorsun?
Neden acaba?
Çünkü
çok böyle benzinle övecekmiş gibi duruyorum değil mi? Üzerinde GTR logolu şeyle hoodie'yle.
Doğru be. Hakikaten petrolyum bir adam gibi duruyorsun. Evet. Böyle bakınca yok.
Turbo atı gibiyim şu an aslında.
Evet ya.
İçimden bir elektrikli olacak. Çıkacak.
İzleyen için de gerçekten öyle.
Ya bu tarafı da ayrı seviyoruz. O ayrı.
Tabii canım onun yeri bambaşkadır mutlaka.
Özellikle.
Türkiye'deki ekonomik şartlar nedeniyle böyle konuşuyoruz. Yoksa aslında yine başka şeyler konuşabiliriz.
Ben de ciğerli bir arabaya binmek isterim yani şimdi baktığın zaman.
Biz otogündemde tabii otogündemde hep konuşuyoruz. Yani burada senin 10 milyonu aldığın, 8-9 milyonu aldığın en az Volvo'nun XC90'ını Amerika'daki adam 2 milyonu alıyor. Şimdi o zaman zaten bambaşka şey konuşurduk yani.
Yani aldığın diyorsun ama mesela alamıyoruz ki yani.
Tabii öyle bir şey yok. Doğru keşke. Söylüyorsun.
8-10 milyonu aldın ah keşke. Yani.
Nerede o günler? Hiç yok. Ama yani işte 1.4'e Grande Panda mı? 1.6'ya 5'e Dolphin mi? Yoksa Inster veya başka hangi araç?
Ben Inster demem.
Paket olarak da boşaltıldı.
Evet yani daha boş paketi geldi.
Boş paketi geldi. Ya, fiyat neydi orada tam olarak?
Ya şu aslında bu araba ilk çıktığı zamanlardaki fiyatında da şu an değil. Yani her dakika sürekli olarak zamlandığı için.
Hatta bugün de zam günü bu arada.
Evet yani biz bu videoyu Aralık ayına girerken çekiyoruz. Geçtiğimiz günlerde hala birçok markanın sayfasında fiyatlarımız güncellenmektedir.
Genelde 30-40 bin lira güncellendiği için bu videoyu çekmekte bekleme gereği duymadık. Ya
mesela bugün gene TOG'un var. Biz bunu çekerken gelen bir vardı. İşte V1, V2, T10F için mesela 1.9 milyona varan 48 ay vadeli finansman desteği.
Evet.
Bu daha önce çok tabii TOG'a kazandırdı mesela. Öyle şimdi bakınca
1 milyon TL vade farksız kredi.
Mesela her şeyi değiştiriyor bir anda.
Şu an cebinde 900 bin lira civarı olan biri V1 de olsa TOG T10F alabiliyor.
Mesela. Evet.
Instir konusu şöyle. Biz Umut'la da konuşmuştuk. Fiat Grande Pandas'ını almadan önce. Şimdi
adaylarımdan biriydi bu arada.
Adaylarından bir tanesiydi.
Evet.
Orada şöyle bir durum var. Her ne kadar liste fiyatı görsek de sayfalarda bazen bayiye gittiğimizde markadan markaya değişmekle birlikte fiyat öyle olmuyor ya.
Şöyle
biraz
örnek
daha
vereyim.
Olabiliyor.
Ben bayiye sormuştum. Dolu paketi için yani 1.6 milyona satılan paketi için 1 milyon 450 binlik bir fiyat vermişlerdi.
Öyle mi?
Gayet cazip bir fiyattı. Değerlendirilebilirdi. Ha,
sonraki fiyat baremlerimizde de yine bu konuyu gündeme getiririz. Başka araçlarda da aynı durum.
Ben de biraz
markalar özelinde devam ediyor. Orada şunu söylemişti Umut bana. Ya babam da arabaya baktı ama pek araba gibi gelmedi ona. O yüzden Fiat Grande Panda'yı tercih ettik diye. Hmm. Ya Inster böyle bir aile arabası gibi veya alışık olduğun otomobiller gibi hissettirmediği için pek tercih edilmiyor. Ben tasarım olarak seviyorum. Hatta teknoloji olarak da beğeniyorum ama şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi ucuz maliyetli arabalarda LFP batarya tercih ediliyor. Evet. Çünkü daha uygun maliyete temin edilebiliyor. NMC bataryalar daha fazla pil yoğunluğuna sahip olduğu için daha küçük alanda daha fazla şarj imkanı, daha hızlı şarj imkanı sunabiliyor ama bir yandan da maliyeti arttırıyor. Baktığın zaman Inster'ın maliyetini arttıran sebeplerden bir tanesi de NMC batarya olması, ısı pompası olması. O grupta, o skaladaki arabalar arasında bu özelliklere sahip olan belki de tek araba olduğu için haliyle fiyat da yüksek. Bunun yanında bir takım hani katma değerleri var. Ne dersin işte bütün koltuklar katlanabiliyor vesaire. İşte çok güzel cafcaflı özellikleri var. Her ne kadar bazıları Türkiye'ye gelirken kısılmış olsa bile. Ama 4 kişilik bir araba olması, küçük hacimli olması ki Türkiye'de insanlar hani boş olsun, büyük olsun mantığına bravo, daha çok bakıyorlar. Bravo. O yüzden ben Inster'ı pek tavsiye edemem. Her ne kadar Hyundai araçlarını,
sen alsaydın
Kore abi, grubundaki sen araçları alsaydın.
O param vardı.
O bütçelere bir araba alacak olsaydım 1.5 seviyesine
Panda
bunların ve hiçbirine gitmezdim ama sıfır mı almak zorundayım?
Sıfır almak zorundasın.
Şu anki kampanyada Dolphin. Olurdu?
Dolphin.
İkinci el konuşsak başka bir araba derim. Evet. Ama yani ikinci ele gideceğim için yani oradaki kafamdaki aracı bunların hepsinden daha öne koyacağım için bunları almazdım ama yani.
Peki.
Sırf seçenek olsun diye olsun söylüyorum.
Burada piyasa şartlarına göre Dolphin diyoruz. Yoksa BYD'nin hep bir yüksek fiyat konumlandırma durumu oluyor.
Kampanyadan dolayı diyorum. Ya işte kampanyalı burada fiyat yoksa demem yani.
Evet, burada tabii senin mesela senaryon gerçek bir senaryo. Diyorsun ki bu kadar param vardı, bu kadar üstüne bu geldi. Hani o yüzden yani böyle hani şimdi buradan söylemesi kolay. Ya onu alacağım ama 100 daha koyarım.
Dolphin'i işte zorlamak istedim ama bütçenin sıkılmış haliyle bile 1.4 milyonda kalınca
100 daha ver demek
bile. O bazen
bile
unutuluyor. Evet. İnsanlara tabii onu demesi kolay. 200 koy şunu al. O zaman 1.5 milyon daha koy şunu al falan. Yani.
Ama benim durumda 300 bin koymak gerekiyordu.
Yani mesela evet.
İşte ucu ucuna bütçe olduğu zamanlarda da eldeki maalesef seçeneklere bakmak gerekiyor.
O yüzden yani TOG'un işte tabii satışının hep böyle işte lider gitmesinin sebeplerinden biri de haliyle bu. Mesela bu son kampanyada böyle baktığında 1 milyona nerede sıfır vade farksız bir şey olacaksın. Yani araba kiralar gibi para ödeyeceksin çünkü öbür türlü.
Ama V1 T10F ile ilgili şöyle yani komik bir durum söyleyeyim. Burada bahsettiğimiz 1.4 milyonluk Panda menzil olarak V1 TOG'dan daha fazla gidiyor.
Evet. Bir de bu var.
Ya araba çok büyük olduğu için.
Evet. Bu da doğru.
Yani o küçük bataryasıyla çok daha fazla tüketimi olduğu için, ısı pompası da olmadığı için haliyle özellikle maalesef kış şartlarında yani
uzun
verimsiz bir arabaya dönüşüyor.
Isı pompası olmaması yani bir nebze kurtarıyor ama İşte ısı pompası da lazım.
Bir de özellikle insanlar hani daha elektrikli arabalara yeni yeni alışmaya çalışan insanların en çok kafasına taktığı şey menzil. Hani kimisi şey diyebiliyor. Hızlı şarj olsun, menzil az olsa da olur diyor. Veya her dakika kullanmadığın bir bataryanın hamallığını yapmaya gerek yok durumu da var.
Kesinlikle.
Çünkü yani bunun verileri araştırılıyor. Ortalama bir Avrupalı insan günde 18 kilometre mi araba kullanıyor diye verileri vardı bunun. Yani o veriler ışığında bu arabalar yapılıyor. Öyle olmasa her arabaya
25 kilometre. Ben işe 25 kilometre geldim ya.
İstanbul başka bir konu. Dünyada trafik başka bir şey. İstanbul'da bambaşka bir şey.
Sağlık olsun.
Bazen 5 kilometrelik yolu bile 25 kilometrede gelebiliyorsun yani.
Benim 5 kilometre değil. Çocukları okula bırakıyorum sabah. Bir saatte dönüyorum. Yani 5 hani 10 kilometre değil. Bir saatte döndüğüm çok net oluyor. Bayon için veya senin buradaki fikirlerin nedir? Bu fiyat bareminde sıfır bir şeyini alırdın. Elektrikli mi alırdın? Niye almazdın? Çünkü
şimdi oraya gireceğim hemen.
Merakla izledim de görüyorum.
Ben 1.6 milyon gibi bir bütçem olsa ikinci ele yönelmeyi tercih ederdim. Elektrikli bir otomobil alacak olsam. Neden? Şimdi sıfır araç otomobillerden bahsediyoruz. Birazdan bahsedeceğim ama ikinci el tarafında çok güzel arabalar var. Örnek vereyim, Ioniq 6 var. Ioniq 6 gerek tasarımı gerek donanımı, yani evet artık donanımı belli bir seviye boşaltıldı ama yine 1.6 milyonu aldığım bir arabanın verimliliği gayet güzel. Konforu mükemmel. Çok güzel. Tasarım mükemmel. 8 volt mimarisi var. Evet. Tam 8 volt mimarisi gibi bir hızlı şarj deneyimi sunamasa da yine bir hızlı şarj deneyimi sunuyor. Bütünün olarak baktığımızda Ioniq 6 çok güzel bir araba. Ama ikinci el tarafında var bu. İkinci el tarafında peki 1 milyon 600 aldığınız Ioniq 6 nasıl bir araba oluyor? Bir iki parça boyası olan, kilometresi ama genelde 20 bin 25 binde olan. Zaten elektrikli otomobil alıyorsanız kilometreyi en son dert etmeniz gerekiyor.
Kesinlikle.
Hani bir iki parça boyası olan işte dediğim gibi o kilometrelerde bulabiliyorsun. Ama yok sıfır alacağım ve ben hani örnek veriyorum senin araba işte Panda almayayım, işte Insta almayayım, Dolphin almayayım, ben benzinli araba istiyorum diyorsan da burada aslında seçenekler biraz kısıtlı. Neden? Çünkü markalar artık genelde elektrikli otomobil getiriyor. Ben Mart ayında 1 milyon 330'a 200 bin TL sıfır faiz kredi kullanarak Hyundai Bayon aldım. 1 milyon 330'a. Aldığım araba Style paketti ve şu an bu araba her ne kadar senin de bahsettiğin gibi liste fiyatında daha yukarıda görünse de daha geçen ay satmama rağmen arabamı ben 1.400'e sattım. Kullandığım haliyle bayi de 1.550'ye sıfırını veriyorlar. Şimdi ikinci el tarafında da 150 bin lira fark için insanlar gidiyor. Tabii sıfıra yöneliyor. Benim orada şansım gitti yani araba. Neyse konuya gelecek olursak bir sıfır Bayon'dan bahsediyoruz. Bu araba 3 silindir benzin turbo destekli bir otomobil. 100 beygirlik bir gücü var. Gayet de atik olduğunu söyleyebilirim spor modda kullanırsanız. Yakıt tüketimi aşağı yukarı İstanbul içinde normal bir kullanıcıysanız 8,5 litre civarında ama nasıl çok yoğun bir trafikte kalırsanız. Ancak ben akan bir trafikte gidiyorum derseniz şöyle söyleyeyim size. Pendik'ten Kozyatağı'na 5.4'le geldiğimi biliyorum. Hatta 5.1'lere düştüğümü de biliyorum. Çünkü genelde durmadan akan bir yolda 60-70 km hızlarla geldiğim bir süreç bu ama çok trafiğe girdiğimde 8.5 seviyesine geldi. Peki Bayon'u bu fiyat bandı öne çıkartanlar neler, öne çıkarmayanlar neler? Ben Style paket almıştım. Sizler Jean paket alırsanız daha uygun fiyatlı olacak şekilde yine arabayı alabiliyorsunuz. Style pakette şöyle bir avantaj vardı. Abi benim aldığım o arabada sunroof var. Yol sürüş destekleri gerçekten o fiyat için çok başarılı.
Hyundai Kia grubunun o özellikleri genel olarak iyi bu arada.
Abi bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben yazın tatile gittiğimde araba virajı kendi dönüyor. Yani destekleri iyi. Çok derecesi büyük bir viraj olmadığı sürece virajı kendi dönebiliyor. Şerit takip sistemi kullandığım en iyi şerit takip sistemlerinden bir tanesi. Gerçek anlamda söylüyorum. Araba yani bir santim mi dışarı kaymaz. O kadar başarılı bir şerit takip sistemi vardı. Onun dışında sunroof'unu dedim. Koltuklarını beğenemedim. Çünkü yaklaşık 7000 kilometrede şoför koltuğundan yay sesi gelmeye başladı maalesef. İçindeki ambiyans da çok güzel. Ekranı çok başarılı. Ancak Style pakette kablosuz CarPlay yok. Kablosuz telefon şarj desteği yok maalesef. Onun dışında bahsedebileceğim direksiyonu çok güzel. Genel haliyle birlikte bu fiyat bandında yerden yüksekliği çok iyi. İstanbul gibi bozuk yollarda hani arabayı kullanıyorsanız ya da oturduğunuz yer işte örnek veriyorum köyünüz falan bozuk yollara sahipse arabanın altını sürtmek gibi bir derdiniz olmayacak. Ben bundan önceki aracım Clio 4'tü ve arabayı baya baya her yerde sürtüyordum.
Ki tabii biraz basıktı da. Yani insanların arada kal hani Clio mu alsam işte i20 veya Bayon mu alsam dediği i̇şte
benim o bütçemde 1.4'ünü alabiliyorlar Bayon'un. Benimki 1.0 benzin turbo, otomatik vites, 7 ileri. Bunlar benim öne çıkan detaylarımdı. Beğenmediğim yönlerden bahsedeyim. Birincisi çok konforsuz. Yolda gittiğinizde bütün her şeyi hissediyorsunuz. Ancak bu arabanın avantaj olarak baktığımızda dolu paketine oranla böyle bir dezavantajı var ve tek depoyla 600 km menzili bizlere sunuyor. 600 kilometre gittiğimi biliyorum.
Güzel.
Ki ne kadar dolduruyorsun depoyu?
Bir yani arabayı satalı oldu tabii ama 1.900-2.000 lira yakın civarda dolduruyordum. onunla bana aşağı yukarı 600 kilometre menzil veriyordu.
600 kilometre 2000 lira civarı.
300 kilometre 150 lira.
300 liraya adam.
Ya hani iki depo yani, doldurduğu zaman.
Yani aslında aradaki yani, fark evet. Çok belli oluyor ama ben illa hani yani. Elektrikli istemiyorum diyorsanız diye bu detaydan bahsediyorum.
Ama sen de istemiyorsun ya sanki.
Ben elektrikli istiyorum.
İstiyor musun?
Ben elektrikli çok istiyorum. Benim o zamanki bütçem bayona yettiği için bayon aldım.
Tamam.
Yoksa ben bayondan da çok memnunum bu arada, onu söyleyeyim. Yani eksi yanlarını bir Hyundai Türkiye grubunda anlattım. Bana demedikleri kalmadı. Vay efendim grupları... arabanı sattığında satıcı adama söyledim. Neden değiştiriyorsun dedi. Söyledim dedim. Yani konforsuz, küçük geliyor. Bunları söyledim. Evet. Diyor ki işte herkesin kendi bütçesine göre. Kardeşim parasını vermişim, istediğimi söylerim. Size ne yani?
Ya aslında burada bir kamu spotu gibi geçmek lazım. Aldığınız arabayı en iyi araba olduğunu düşünme huyundan vazgeçin arkadaşlar.
Hem de telefon içinde bunu da söyleyeyim de.
O gruplarda hakikaten maalesef, çünkü yani bana, araba seviciliği çok olabiliyor.
Bana küfür eden de oldu bunun için. Sen işte ne arabaya bindin ki konforunu görmek istiyorsun filan diye.
Ya o acımasızlık
abi,
zaten.
Hani evet. 1.6 milyona satılan bir arabadan bahsediyorum. Yani liste fiyatı üzerinden bakarak. Bu araba günün sonunda belli başlı beklentileri karşılaması gerekiyor. Bak, artı eksilerden hep gidiyorum. Artı olarak yol tutuşu fena değil. Sadece yerden yüksek olduğu için biraz virajlara normal otomobile göre biraz daha dikkatli olmanız tabii. Gerekiyor. Eksi yanlarından bir tanesi ne olarak söyleyebilirim? Arabada çok fazla trim sesi aldım. Trim sesleri maalesef vardı. Sıfır almama rağmen hani aldıktan çok da uzun bir süre sonra da değil. Yani kısa bir süre sonra yaşadığım bir problemdi bu. Bagajından gayet memnundum. Hani o boyuta göre iyi bir bagajı vardı. Memnun olmadığım başka bir yönünü
kaç
diye söyleyebilirim.
Kaç litre bagajı var bayanında?
Litre olarak şu an aklımda değil ama full dolu gezdiğim bir bagajdı.
Tamam.
Hani nasıl söyleyebilirim? Kamp arabası, 5 tane sandalye, 2 tane masa, işte yemek şeyleri falan derken dolu gezdiğim bir bagajdı.
Evi bayağı oraya bagaja koymuşsun.
Abi yaz olunca eve girmiyorum ki. Sürekli sahildesin tabii. Onun dışında memnun olmadığım ne vardı diye düşünüyorum.
Sonra niye trafik var?
1.550'yi aldığım arabada halojen far gelmesi. Bana bu arabayı satarken dediler ki, ben sordum LED far mı değil mi? Ben biliyorum zaten halojen oldu. Dedi ki LED farlar. Ama meğersem o sattığı elit paket için olan. Ama
kamu spotu iki, bazen satış temsilcileri size sattığı arabanın özelliklerine tam hakim olmayabiliyor.
Hem maalesef. De hiç olmayabiliyor. Tabii.
Evet. Bazen siz daha çok bilebiliyorsunuz. Hatta belki daha sonra o konuyu konuşuruz. Yani Umut'un aracında yaşadığı bir sıkıntı vardı. Bazı servisler bu nedir? Bu bizim arabamızdan mı? Bizim arabalardan mı falan dedikleri bile olabiliyor yani. Evet. Hele elektrikli arabalar konusunda daha da yabancı kalabiliyorlar bazen. O yüzden bir araba alırken iyi araştırmakta
yani
çok fayda
anlayıp,
var.
Anlayıp halledecek birini bulana kadar kapıyı zor açtırdım.
Ya da siz çok iyi anlayıp ya. Hani ya. Arabadan hakim olup öyle gideceksiniz. Sonra doğru geleyim arabayla alakalı. Bence o fiyat bandına binecek çok güzel bir benzinli otomobil. Konforu evet dediğim gibi böyle bazı şeyleri var ama okey diyebileceğimiz şeyler. 1.0 motor sizleri kesinlikle korkutmasın, canavar gibi gidiyor. Turbo modu aldığınızda zaten şey hani gerçekten spor modda çok hızlı gidiyor. Normal modda da gaz tepkimesi biraz daha yavaş ama hani İstanbul gibi bir yerde yani oturduğumuzdan dolayı yetiyor. Ama uzun yola çıktığında spor moda bir alıyorsun abi, arabanın arkası direkt geri yapışıyor. Çünkü gaz tepkileri o kadar başarılı ki. Bu arada özlediğimi fark ettim.
Ben de baktım bayağı
hakikaten. Ya biz size arabayı sattık ama falan diye şimdi.
Özlediğimi fark ettim. Yani böyle bir deneyim vardı.
Peki sen o zaman şöyle mi? Yani elektrikli araba mı? Bu paran olsa elektrikli almazdın. İkinci el böyle bir araba mı alırdın diyorsun?
Bu yok. Param olsa bu paraya ya gider Ioniq 6 alırdım. Ya da Ioniq 6'ya param yetmezse gider benzinli sıfır bir otomobil alırdım yine... ama... bu bütçelerde zaten bayon gibi çok fazla seçenek yok. Yani farklı markaların daha kötü otomobilleri var.
Sen benzinle alternatif sunmuş oldun aslında.
Ben hatta sadece alternatif sunmuş oldum. Bunu sunmamın nedeni şu. Herkes benzinli herkes elektrikli araba kullanmak istemeyebiliyor. Benzinli tarafta böyle bir alternatif var. Sahip paket olmasına, orta paket olmasına gayet dolu. Benim düşüncelerim bu tarafta bu şekilde.
Evet, peki o zaman şöyle yapıyorum. Sana soralım. Sen peki ne alırdın?
Evet, ben demin ikinci el fikrimi söylememiştim. Ya devamlılıkla alakalı bir takıntınız yoksa derken şu an ne söyleyeceğimi bazıları anladı bile.
Gelmeyen bir arabadan bahsediyor.
Ama 2026'dan itibaren de yenisinin gelebileceği konuşulan bir araba. Böyle bayağı şey gibi yaptım. Merak uyandırdı.
Evet, evet.
MG4 Luxury paketten bahsediyorum. Uymayanlar için konfortu da olabilir. Daha uygun fiyatlı.
Ama çok Luxury iyi fiyat. Almak daha mantıklı.
Luxury daha mantıklı. Çünkü Comfort paketinde LFP bataryayla gelirken Luxury paketinde NMC bataryayla ısı pompasıyla geliyor.
Ve daha büyük pil var.
Daha büyük pili var, 64 kWh. Virtual desteği var. Uzaktan bağlantı her iki versiyonunda da var ki araba Türkiye'ye geldikten çok sonra geldi. Evet, bu yıl içerisinde geldi. Evet, yeni yanlış geldi. Bilmiyorsam evet. Yani 1.500 bandında, yani ikinci el ilanlara baktığım zaman 1.470-1.480'lere böyle görece 20-30 bin kilometrelerde araçlar bile bulunabiliyor. İkinci elde bir elektrikli araba alacak olsaydım veyahut 1.5 milyon civarı bir bütçem evet. var ve alabileceğimin en iyisini evet. alayım diyeceksem eğer, hani demin demiştik ya ben bu fiyatları Inster falan da almazdım, evet, Dolphin evet, almazdım. Evet. Bu araçlara göre hacmi de daha büyük olduğu için, biraz da SUV formuna yakın olduğu için.
Daha da yakışıklı olduğu için bence.
Daha da yakışıklı olduğu için de yeni tasarımında bence o yakışıklılığını tamamen öldürdüler.
Evet.
Çok yuvarlak hatlı, çok tatlı minnoş bir arabaya evrildiler.
Yeni tasarım Clio'ya dönmüş. Clio'da evet. aksine sertleşiyor 6. nesilde.
Ya benim o fiyatlara tercihim MG 4 olurdu ama demin de dediğimiz gibi 2023'ten sonra Türkiye'deki bu elektrikli otomobille alakalı şartlar değiştiği için ve bu araba Çin'de üretildiği için Türkiye'ye gelemiyor ne yazık ki. Yani 2024'te 25'te de üretildi bu araba. Hatta 77 kWh'lik paketi geldi. X-Power versiyonu evet, Türkiye'de evet. satılıyordu. Yani 2 milyonluk canavar gibi.
Yani iyi araba satlar. Ben burada ufak bir ekleme yapacağım, kısa bir ekleme. 1 milyon 200, 1 milyon 300 bütçeniz varsa da MG4'ün konfort paketlerine evet, bakabiliyorsunuz.
O fiyat karşılığında mantıklı.
35 bin kilometrede hatasız, boyasız, uzaktan bağlantı destekli, gayet sportif görünen bir elektrikli otomobil alıyorsunuz. Ve menzili öyle bir boyuttaki araba için gayet okey bir araba yani. Bunu ekleyeyim dedim ve seni
yaptın. Yok süper. Aslında şey de sorayım. Hiç bu kadar böyle elektrikli falan dedik ama Tesla'dan hiç bahsetmedik. Çünkü fiyat atı bizi kurtarmayacaktı.
Evet, şu an 1.5 bandını konuşmamız evet, için Tesla'ya gelmedik. Giremedik.
Şimdi gelelim o zaman. 2.5 seviyesine çıktığımız zaman Umut gene sana dönelim. Ne diyorsun?
Ben orada Hyundai tarafına geçiyorum.
Gene içten yanmalı falan değil. Gene elektrikle yok, devam ediyorsun.
Ya bu bütçelerde bence de artık içten yanmalı konuşmamak lazım.
Hayır. Orada da şöyle bir parantez açalım. Neden elektrikli konuşuyoruz bu bütçelerde? Çünkü 2.5 milyon TL'ye kadar olan elektrikli araçlarda %25 ÖTV olduğu evet. için.
Ve daha geri dolu oldukları
geri
için.
Geri kalan benzinli ve hibrit araçlarda %80 civarı ÖTV'lerden bahsettiğimiz için. Yani aracın kendisine ödediğin fiyat bu baremde 2.5 evet. milyon altta daha fazla. Dolayısıyla alacağın araba daha dolu bir araba oluyor.
Değerini alabildiğin, en azından yakın değeri alabildiğin bu.
Evet.
Yoksa işte biz her hafta Barış'la anlatıyoruz. 550 bin liraya, 700 bin liraya. İşte Leap motoru mesela bu hafta yayınladığımız vardı. Full bir arabadan, lidar sensörlü bir araçtan bahsediyoruz. 700 bin lira full oğlu fullu yani.
Bir ara mesela şey çok konuşuldu. iCar V23. Ah ya. Gelse ah 1 milyondan ya, böyle araba.
Çok net söylüyorum.
1 milyona G-Wagon falan diye.
Ya. Kredi çeker alırım. O araba gelsin, kredi çeker alırım. Arabam olsun, ikinci kapı, ikinci araba olarak alır, kapıya çekerim.
Ben de Enes'in almasını beklerim. Arabada bir sorun var mı yok mu görürüm. Enes tester olarak kullanır. Baktım sorunu yok, sonra ben de alırım.
Güzel.
Umut sen de alır mısın? Hadi bakalım.
Şimdi 2-2.5 milyon evet.
da. Ya orada ben Hyundai tarafında kalırım dediğim gibi. Ioniq 5 ve 6 arasında gider gelirim. Hangisini sıfır olarak düşünüyorsak, hangisi daha dolu paketli oluyorsa onu alırım. Ama ikinci ele gidersek zaten progresif paketleri bulmak mümkün o bütçelere.
Çok güzel progresif.
Onlar da alınabilir. Bir de
BYD tarafında bir şey düşünmez.
Ya Sealine 7 var yeni gelen.
Evet.
Bence o bütçeye mantıklı bir araç. Ama ben tercih etmezdim.
Çok verimsiz.
Evet. Hyundai'lerde kalırdım ya da Mini Countryman E'yi de düşünebilirdim.
Burada ufak bir ekleme yapacağım. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce Borusan'a gittiğimizde Countryman E için bir fiyat aldık. 2 milyon 435'ti. Şu an 2 milyon 480 civarına gelmiş. Bence o para için çok güzel bir araba.
Evet.
Ufak tefek eksikleri var. Yok değil ama Umut mesela BYD'yi tercih etmezdim derken şunu da göz önüne alarak söylüyor. Belli başlı donanımların bütünlüğü açısından okey. Ama verimsizlik var.
Yok, çok verimsiz bir araba.
Artı ben şunu söylüyorum. Tesla boş paket Türkiye piyasasında BYD Sealine 7'yi öne çıkardı.
Ama evet. şöyle de bir şey var. Yine hani %25'lik ÖTV dilimi içerisinde paket evet. dolu olarak Sealine 7 öyle dolu bir araba ki yine tercih edenler olacaktır. Yani
dolu bir araba.
Varsın, ben zaten
varsın 20 kW tüketsin, varsın evet. 22-23 kW tüketsin, dolu olsun, şarj her yerde var veya evden şarj ediyorum. Benim şarj konusunda sıkıntım yok diyen insanlar için da, hiç problemi yok.
Şunu da ekleyeceğim. Ben boş paket Tesla Model E'de alırım. Neden alırım diye söyleyeyim. Şimdi abi farkındaysanız long range geliyor 3.349'dan geliyor
sanırım. Boş yeni standart paket 2.350 olan paketi mi diyorsun?
Evet. Tayland paket var ya. Ha, ondan bahsediyorum.
Peki neden onun yerine eski evet. kasa, Legacy, efsane kasaya gitmezdin diye sorayım.
Sıfır odaklı baktığımızdan dolayı söylüyorum.
Sıfır diyorsun.
Ay, tamam. Şimdi bir kere 2.349 bin o araba için pahalı bir fiyat. Neden pahalı bir fiyat? Çünkü normal sen Juniper'ı yani premium'u, sözde premium'u sen bu fiyatlara yakın sattın ve bayağı kırpıp Legacy'den daha kötü bir donanımla birlikte insanlara sunu.
Yaklaşık 70 bin lira fark vardı. Yani ve kırpılan şeyler 70 bin lira çok daha fazlası.
Keşke 70 bin lira fazlasını versek de onu
çünkü
alsak moduna insanlara.
Çünkü sunduğu zaten daha önce sunduğu 70 bin üstündeki bir değerdi. Yani aslında sorun şu, Tesla o arada daha premium olan aracı
daha pahalı tutması gerekiyor.
Normal sundu, normal evet. fiyata sundu. Tabii yani sıralamayı ben yanlış yaptı.
Olacağı şöyle söyleyeyim abi.
Getirseydi evet. böyle evet. olmayacaktı. Premium da bir gelmiş olacak. Diyecek daha bu
olacak,
daha iyisi.
Şöyle işte. Olacak. Önümüzdeki 6 ay işte 7 ayda standart avantajlı hale gelecek fiyatından kaynaklı. Bu araba çünkü zam yapmayacaklar. O baremle tutabilmek için. Aradaki dolar kurundan kaynaklı, dövizden kaynaklı arabalar zam görürken bu arabanın fiyatı ufak ufak artacak. Ve yine kendini avantajlı bir konuma sokacak diye düşünüyorum. Yeni gelecek long range ile birlikte de iyi bir ikili olacaklar. Yani ben olsam bu bir fiyat bandında da şimdiden gider boş pakette olsa alırım. Kendimce ufak tefek doldururum.
Paran olsa alır mıydın?
Şu anki yani halimde söyler, şu anki halimde almazdım. Neden? 2349 onu alacağıma gider sahibinden 6000 km'de 7000 km'de premium gider premium
evet.
alırım.
Evet.
Ama bu araba önümüzdeki 6 ay içerisinde fiyat olarak şey haline gelecek, avantajlı hale gelecek. Sıfır alacak bir adam olacaksan da bence yine alınır bir otomobil.
Sen prim yapar diye mi diyorsun avantajlı
olacak? Prim yapar diye değil. O fiyat bandında ilerleyen dönemde o fiyat bandında iyi bir otomobil olacak bu otomobil. Benim görüşüm o. Yani fiyatlar arttığında o fiyat bandında iyi bir araba olarak kalacak bu.
Şöyle çok fazla hareket imkanı yok orada aslında. Evet. 2.475'i evet, gördün mü zaten 3.070.000'e atıyorsun.
İşte ondan dolayı bu araba oraya çıkamayacağı için ben böyle olacağını düşünüyorum. Benim o taraftaki iki düşüncem Countryman ile boş paket Tesla modeli olur. Tayland paket. Düşüncem böyle.
Sen? Ben Umut'a katılıyorum. Yani eğer dolu Tesla artık alamıyorsak premium paket üst dilime gittiyse Ioniq 5, Ioniq 6'ya giderdim o tarafta. Nedenini de söyleyeyim. Yani Kore grubu bence bu elektrikli dönüşümünü en iyi yapan taraf. 800 volt mimariyle getirdiler. Şu anda hani paket doluluğundan konuşacaksak eğer Ioniq 6 en içi boşaltılmış araba. Bir de nominal voltajı 480 olduğu için Ioniq 5'e oranla biraz daha yavaş şarj oluyor. Yani maksimum şarj hızı 160 kW civarında. Yani 400 volt mimarisinde olup o hızın daha üstünü görebilen arabalar var. Her ne kadar Ioniq 5'te de 523 volt nominal voltajı. O da maksimum 195 kW görüyor ama yine bir istasyona girdiğin zaman 800 volt mimarlı arabanın olması demek daha düşük amperle daha yüksek çekim yapabileceğin için özellikle çok fazla uzun yol yapan, ailesiyle seyahat eden işte akrabalarını, köyünü bilmem ne, tatilini, şunu yani çok fazla uzun yola çıkacak insanlar için Ioniq 5 bence mantıklı bir araç haline geliyor. Ha, gerçi fiyatlar sürekli güncellendikçe Ioniq 5'te de kırpmalar devam edecek. Belki 2026'da daha kırpılmış bir araç göreceğiz. Mesela Dynamic versiyon geldi. Her şey çıkarılmıştı. Sonra evet. en azından bir cam tavan ekleyelim dediler. Dynamic Vision Roof geldi. Advanced paket bir üst dilim atmıştı. Advanced paket de şu an satış listesinde görmüyor. Progressive zaten 2023'ten beri geldi.
Bu arada yeni Ioniq 6 da yolda. O da
yolda. Onu da 2.6'da bekliyorlar fiyat olarak.
3 üreteceğiz. 2.6 şöyle. Sene sonuna doğru gelecek.
2.6 olamıyor mevcut evet. ÖTV diliminden
maalesef.
Dolayı.
Maalesef. O araba 3 milyona yakın çıkacak.
Ya
yani.
Şöyle bir şey artık gördük. En başta eleştiriyorduk mesela EV3 en dolu paketini 3.400'lere evet. falan attı. Tesla dolu paketini, long range'ini oralara attı. Yani artık böyle 75-80 kW düzgün bir menzil veren ve donanım anlamında dolunum dolusu bir araba istiyorsan %25 dilime ne yazık ki girebilen bir araba yok. O yüzden Ioniq 6 da gelecekse eğer yenisi tahminen boşu alt dilimde Advanced veya evet. Dynamic paket gibi. Progressive gelir mi bilmiyorum ama gelirse onlar da üst
ben
dilimde olacak büyük ihtimalle.
Ben burada size şu açıdan katılmıyorum. Yani dediniz yani ben bu fiyatları 2 milyon civarına Ioniq 5, Ioniq 6 alırım evet. diye sıfır odaklı. Abi uzaktan bağlantı desteği olmayan bir otomobili bu parayı vermek bana doğru gelmiyor. Neden doğru gelmiyor? Rakiplerinde senin BYD de var. Ayrıyeten Mini de var. Tamam. Tesla da var. Ve uzaktan bağlantıları gayet iyi çalışan.
Sayarsak Togg'da da var bu.
Togg'da da var ama belli başlı özellikler kısıtlı.
Tamam. Katılıyorum.
Ben de burada şunu eklemek istiyorum. Hyundai Türkiye'nin yaptığı bir yanlış olarak. MG'ye nasıl geldi bunlar? içindeki bir parça yurt dışına gönderilerek daha sonrasında Türkiye'ye gelip yeniden
serviste
montajı yapıldı ve bu arabalar uzaktan mantı hissiyle kavuştu. Türkiye'de bu kadar çok Hyundai seven alan bir kullanıcı grubu
Hyundai Türkiye gibi zaten. Ya, evet.
Varken
burada üretiyor
ve
zaten.
Kullanıcıları
Ioniq 3 de burada üretiliyor.
Kullanıcıları bu kadar çok bunun içinde talep üretirken Hyundai Türkiye bunu umursamıyorsa 2 milyon TL gibi bir para verip gidip de ben açıkçası uzaktan bağlantı desteği olmayan bir araba almam. Neden? Bak şimdi ben
sadece uzaktan bağlantıdan dolayı almaz mısın sen?
Ben de, benim cevap için vereceğim. Çok büyük bir etki. Neden? Mesela ben sabah 6'da işimi metroya bırakıyorum işe gidiyor diye. Ve ben normalde benzinli arabamla nasıl bir güzergah işliyordum? Evimden çıkıyorum, arabaya geliyorum. Arabayı ısıtmak için bekliyorum. Camları, buğuları çözülüyor, öyle gidiyorum. Ne yapıyorum? Bana 5-10 dakika kayıp. Benim örnek veriyorum bir Tesla olsa, bir Mini olsa, işte evet, örnek veriyorum MG olsa filan. Klimamı ayarlayacağım. Evden çıkmadan otomatik olarak açacak. Arabam sıcak olacak. Basacağım, gideceğim. Yazına tam tersi. Soğuk bir arabaya binip gideceğim. Şimdi bu fiyat bandında bu konforu sana sunan farklı otomobiller varken ben çok beğeniyorum Hyundai grubunu. Ama Hyundai Türkiye'nin bu tutumundan kaynaklı gidip bu parayı o Hyundai grubuna vermezdim. Benim kullanımından tabii, kaynaklı.
Bak, haklısın.
Onu eklemek istiyorum.
Ya şöyle, zaten bu fiyat bandında artılar eksiler, hani bir araba her şey olsun dediğin zaman öyle bir araba yok.
Kesinlikle katılıyorum. Hangi benim için önemli olan kısım orası.
Nelerden feragat edeceğine bakmak lazım. Kendi kullanım senaryona göre seçim yapmak lazım. Ha şeyi de söyleyelim. Bir kesinliği yok ama çok dedikodusu var. Yeni Ioniq 6 ile birlikte yeni bir işletim sistemine geçiyorlar. Bu yeni araçlarla birlikte artık Türkiye'de de uzaktan bağlantının açılacağı söyleniyor ama araç önce Şubat'ta gelecek dendi. Şimdi Mayıs dendi. Daha belki 2026 modellerde bunu göremeyebiliriz.
Ama eski otomobillere gelmeyecek.
Eskilere gelmeyecek. Orada şöyle mesela benim kullanım senaryomda ben bakıyorum. İstanbul'da yaşıyorum diyorum. Hani burası öyle kışları eksi 40, yazları artı 60 derece falan
ama
bir yer değil.
Ama işte öyle diyorsun ama araba kullanmaya başlayınca anlayacaksın.
Şunu demeye çalışıyorum.
Araba bindiğinde önünü göremeyeceksin. Yok,
ben şimdi sabah 6'da kalkıp eşimi bırakmam gerekmiyor. Evli değilim. Hani tamam, ben öğlen kalkıp yola çıkacağım.
Aga ne diyor bu ya?
Benim öyle bir hayatım yok. Hani 2 dakika arabanın içinde ısınırım, 2 dakika arabanın içinde serinlerim çok da der. Ya şöyle, alacağım araba rakiplerin oranla daha sorunsuz, daha sorun çıkaran bir araba. Başım ağrımasın, 2 dakika geç ısınayım kafasındayım.
Kesinlikle katılıyorum ben de, ama ben benim görüşüm olarak bu da önemli bir süreç.
Ben sana ben katkı vereyim.
Kişisel bizim kullanıma göre değişen bir şey. Sen kendi kullanım senaryonda sana o mantıklı. Benim senaryomda da
tamam, ben
bunun artıları mantıklı.
Yeni bir senaryo söyleyeyim. Biz de mesela çocuklarla TOGG'a işte test sırasında çocuklarla TOGG'a bindiğimizde şey demişlerdi, hatta bayılmışlardı arabaya ikisi de. Bindiklerinde zaten bir dakikada ısınıyor. Bir de koltuk ısıtma da var.
Evet tabii.
Cart diye ısınıyorsun. Yani bir daha uzaktan onu ısıtmana gerek kalmıyor gerçekten elektrikli arabada. Ve ısıtmıyorsun da arabayı
bak
zaten.
Şöyle bir şey de var.
Ya da çıkıyorsun. O yüzden gerçekten çok iyi. Ben sırf o yüzden de şey diyorum. Küçük bir tane çıksın mesela, en düşük fiyatlı acaba ne alabilirim? Çünkü sabahleyin çocukları bu işin içine sokmaya gerek kalmadan trafikte de rahat edebileceğim Citroen Ami gibi, ama hani onu da böyle işte bir yerde sınırlı kalmasın da istediğim için başka bir şey de arıyordum. Bugün vakit yetmediği için onu konuşamayacağız ama elektrikli arabada bence hani bu bahsettiğin ekstra konfor gibi.
Ben o konforu arıyorum. Benim
şöyle
ihtiyacım var ona.
İyi bahsettin abi, ısı pompasının da burada çok etkisi var. Mesela İşte Hyundai Kia grubunda Kia EV3'te 4. nesil ısı pompası vardı. Yani ısı pompası var, ısı pompası var. Şimdi KGM'de evet, de sorsan
hayır,
vardı.
Sakın yavaş gel. Yavaş gel.
Bir dakika şunu demeye çalışıyorum. Mesela atıyorum bilgisayarlarımızda güç kaynak kullanıyoruz. 80 plus'ı var. İşte bunun platinyumu var, titanyumu var. Yani kaliteli bir ısı pompası olduğu zaman arabanda hakikaten o ısıtma soğutma işlemlerini çok verimli ve çok hızlı güçlü bir şekilde yapabiliyor. Yani o yüzden de ben şahsen keşke olsa. Keşke BlueLink'i getirseler veya Kia Connect'i getirseler bağlansam. Ama arabanın artılarına oranla bu mu eksik kalacak? Bu fiyat segmentte ben onu tercih edebiliyorum.
İşte
ama benim bak, herkes talebim tercih edemez.
İşte onun için diyorum
hani şey demiyorum. Benim dediğim doğrudur değil. Senin kullanım senaryonunda seninki mantıklı. Benim kullanım senaryomda ben bir şeyimdir böyle konularda hani. Ama o da olmayacak mı, bu da olmayacak mı demem. Abi olmasa da olur. Araba çok, bir kere araba tasarım olarak çok şık. Hani o tasarım
bak,
bana
size,
boş ver.
Size bir yıl süre veriyorum. Bu arkadaş Ioniq 5 alıp sonra kamera karşısına geçecek.
İnşallah o günleri görürüz. İnşallah o günleri görürüz de yani şey de yani, marka seviciliği biliyor musun? Hakikaten araba tasarım
olarak biliyorum.
Güzel. Altyapı olarak da baktığın zaman mantıklı. Eksikleri var mı? Var ama işte dediğimiz gibi yani o 3 milyon bantlarına çıkmadan oraya çıksan bu sefer de şey diyebilir insan. Ya bunda da taba deri yok, şunu yok yani. Evet,
biz o kıvama daha gelemedik, kusura
bütün
bakmayın.
Bütün konfor istemeye kalkıp bu sefer Porsche Macan'a falan mı gideceksin, ne yapacaksın? O yüzden bir şeyler eksik olacak bu fiyat bandında.
Peki Umut, son söz sende kardeşim.
Ne diyorsun?
Şimdi şöyle herkesi özetleyeyim. Elektrikliden çekiniyorlarsa ve onun getirebileceği menzil ya da farklı sıkıntıları göz ardı edemiyorlarsa diyelim. Benzinli de bayon güzel bir seçenek olarak güzel seçenek kabul edilir. Orada ben aslında fiyatı çok yüksek olmasa Egea Cross falan da derdim ama.
Kesinlikle motor olarak performans olarak daha güçlü bir araba ama fiyat olarak aralarında ciddi evet. fark var. Ve donanımsal olarak fark
da
var.
Şu anda Egea Cross 1.7 milyon falan bayona göre ciddi pahalı zaten.
Boş paketi bir de var.
Bir de orada işte bak yürütme maliyetleri de devre giriyor. Yani araba mesela evet. uygun bile olsa. Şimdi demin dedik ya 25 TL nerede işte 8.5 Tabii. yaktım dediğin Tabii. zamanlar var. 8.5 çarpı 55 yaptığın evet. zaman 500 liraya falan gitmiş oluyorsun. Hele bir de evden şarj imkanın varsa. Ya hatta mesela yakın örnektir. Sen de yakın zamanda video çektin Ozan abi. Evet. Kademeli elektrik kullanıyor.
Ha, aynen evet.
Belli bir saatten sonra 95 kuruşa falan şarj edebildiğin zaman araba yani. Evet. Hele bir de o araba Ioniq 6 falan olsa artık ne 10 liraya mı gideceksin 8 liraya mı gideceksin 100 kilometreye gibi bir şey oluyor. Yani, evet, yürütme doğru. maliyetini de unutmamak lazım. Yani bu araçların
servis maliyeti.
MTV'leri daha düşük mesela elektrikli araçların. Evet. Servis maliyetleri görece daha düşük.
Niye MTV oldu da başka bir soru. Yani, ne MTV'si ama ya, işte neyse.
Bunlar, o bambaşka bir video konusu.
Bunlar zaten BAM olmaması gereken keşke olmasa dediğimiz şeyler ama madem var madem bu şartların içerisindeyiz o zaman hangisi daha uygun ona bakmamız gerekiyor. Yani yürütme maliyetleri açısından da şu an 2.5 milyon TL altında elektrikli arabalar çok mantıklı. Zaten üzerine çıktığın zaman artık pek parayı önemsemeyen insanlar da olabilir. Yani bunu satacağım Tesla performansı geçeceğim diyen insana zaten hani MTV ya da o çok tüketiyor demesin onun derdi başka olur orada. O yüzden bu fiyat segmentleri için bizim önerilerimiz en azından böyle diyerek sana da moderasyonda ufak bir Vallahi, evet, yardımcılık yapmış
olduk. Ultra yardımcı olduk. Gerçekten en kolay moderasyonum oldu hiç yani bildiğin neredeyse modere etmedim o seviyede. Tamam. Sadece açsam kapatsam yetiyormuş. Bence çok güzeldi. Aslında çok daha fazlasını konuşacaktık ama gerçekten süreyi çok açtık.
Bayağı konuştuk.
Demek ki daha fazlasını konuşabiliriz. Tabii. Belki de sizin ilginize göre, sizin yapacağınız yorumlara göre
tam yemeklik video. Onu söyleyeyim. Tam yemeklik video.
Rahat rahat böyle hani bir de araba fiyatlarına küfredeceğiniz bir video bir taraftan Tabii. da. Ulan Allah kahretmesin falan diye de gidiyor. Sevgili Barış'a buradan selamlar ediyoruz. Otomobil gündemleri aslında onun işi ama yine de ben burada işte elinden geldiği kadar model etmeye çalıştım. Arkadaşlarımıza bence çok güzel katkı verdiler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir gün diliyoruz.
Hoşçakalın.